Ayrım 24.
Drummond Empire, Paul Wayne, A History of Private Life from Pagan Roma to Byzantium. Cambridge, Mass. Belknap Press, 1987, sayfa 118, AK, AGE, sayfa 12. Bu tür yaklaşımlar zaten küçük bir azınlığı oluşturan yönetici egemenleri tümüyle yaşamla ve halkla bağı olmayan hastalıklı unsurlar haline getirdi. Toplumu ayakta tutan üretim eyleminden ayrı olarak ev hizmetleri ve katiplik gibi idari görevler dahil, hizmet sektörlerinin tümünde işler yalnızca köle emeğiyle yürütülmeye başlandı. Köleler topraktan ayrılması mümkün olmayan ve ağır iş gören makineler haline gelirken, yönetici sınıf entrikaya dayalı siyasetten başka bir işle uğraşmayan dengesiz despotlar haline geldi. Kölelerin topraktan ayrılması mümkün olmayan makinaları haline gelmesi, onları zamanla topraktan ayrı olarak satılamayan yerleşik tarım emekçileri durumuna soktu. Çiftlik ve köle mülkiyeti el değiştiriyor ama köle çiftliğin asal unsuru olarak kalıcılığını sürdürüyordu. Bu süreç, köleci üretim ilişkilerinin bağlı olarak da Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan Orta Çağ serfliğini ortaya çıkaracak koşulları yaratıyordu. Roma köleciliğinin temelinde sınırsız insan sömürüsü ve yaygın şiddet vardır. Bu nedenle imparatorluğun her döneminde köle sahibi olsun ya da olmasın, toplumun her kesiminde gerilimli bir kuşku ve yaygın bir korku var olmuştu. İnsanı topluma, doğaya ve kendisine yabancılaştıran bu dönem, Batı'daki etkisini farklı biçim ve yöntemlerle günümüze dek sürdürmüştür. Roma'nın her köle bir düşmandır. Quod servi tot hostes. Ana Britannica, Ana Yayınları, AŞ, 32. cilt, sayfa 283-284. Özdeyişini sistemli bir şiddet politikasına dönüştürmesi ya da Helen Kent devletlerinin kölelere karşı düzenli olarak her yıl savaş ilan etmesiyle Nazi Almanya'sının ya da ABD'nin saldırgan politikaları arasında anlayış olarak bir fark yoktur. Çıkar söz konusu olduğunda saldırıyı meşru sayan, bu konuda kendine sınır koymayan ve haklarını savunan herkesi düşman sayan anlayış, batılı devletlerin kaynağı Roma olan tarihsel gelenekleridir. Kölecilik, Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyıla dek yaygın ve meşru bir işleyiş olarak varlığını sürdürdü. Bu ülkede 18. ve 19. yüzyıllarda 250'si belgelenen yüzlerce köle ayaklanması oldu. İngiliz sömürgelerinden Jamaika'da 1760 ve 1831, Barbados'ta 1816, İngiliz Guyana'sında 1823'te, Fransız sömürgesi Haiti'de 1791'de ortaya çıkan köle ayaklanmalarında binlerce köle öldürüldü. AGE 19. cilt, sayfa 326. İspanyollar ele geçirdikleri yerlerde bazı yerli halkları köleleştirerek ya da katlederek son bireyine kadar yok ettiler. Almanlar çalışma kamplarına değişik ülkelerden topladıkları her meslekten milyonlarca insanı köle işçiler olarak çalıştırdılar ve ırk ya da düşünce ayrımına bağlı soykırım uyguladılar. Zor ve şiddete dayanan Roma oligarşik düzeni, bu düzeni kendine örnek alan ve almaya devam eden Batı toplumlarında etkisi süren bir şiddet geleneği yarattı. Bu yozlaşma en yıkıcı sonuçlarını dışarıda sömürge haline getirilen ülkelerde, içeride ise çalışan kitleler üzerinde gösterdi. Ancak bozulma bunlarla sınırlı kalmadı. Roma toplumunun tümünü kapsadı ve insanı kendine yabancılaştıran bir anlayışı günümüze dek taşıdı. Roma İmparatorluğu'nda kadının toplum içindeki konumu Helen kentlerinden pek farklı değildi. Üstelik belli konularda daha ileri aşırılıklar içeriyordu. Romalı kadın Yunanistan'da olduğu gibi harem odalarında kilitli değildi ama evde kullanılan ve hizmet değeri olan bir mal haline gelmişti. Kız çocukları doğar doğmaz çıkar hesapları ile nişanlanır, 20 yaşına geldiğinde hala evlenmemişse cezalandırılırdı. Her zaman güçlüyü haklı gören ünlü Roma hukuku, erkeğe kadının hiçbir zaman erişemeyeceği ayrıcalıklar tanırdı. Batıdaki Kadın, Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları 2000, Sayfa 76. Romalı kadın Atinalı ya da Spartalı kadın kadar örtünmez ama Stoa adı verilen uzun beyaz bir giysiyi giyer ve süs olarak yalnızca beline madeni bir kemer takardı. AGE sayfa 46. Bu giyim Doğu Roma İmparatorluğu'na daha kapalı bir biçimde geçmiş ve Orta Doğu örtünmeyi Bizans aracılığıyla Roma'dan öğrenmiştir. Tarihimiz ve Cumhuriyet Zeki Arıkan Tarih Vakfı Yurt Yayınları 1997 sayfa 143. Tümüyle erkeğin koruyuculuğu ve buyruğu altına sokulan kadın, erkek egemen Roma'da ruhsal olarak kölelerin bile altına itilmişti. Batıdaki kadın Hüseyin Kılıç, Otopsi Yayınları 2000 sayfa 88. Çocukları üzerinde velayet hakkı yoktu. Evlat edinemez, çocuklarının geleceğine karar veremez, soy zincirinde yer alamazdı. Justinius Institutiknes, çeviri Profesör Ziya Umur, İÜHF Yayınları, No 276, İstanbul 1968, sayfa 41-52, AK, AGE, sayfa 46. Baba dilerse çocuklarını satar, bunun için anneye bir şey sormazdı. Satılan çocuk bir biçimde bağımsız kalırsa yine babanın malı olurdu. Eğer baba çocuğu üç kez satar ve çocuk yine özgür kalırsa ancak o zaman özgür olabilir, dilerse annesinin yanına gidebilirdi. Roma hukuku dersleri Profesör Andreas B. Schwarz, İÜHF Yayınları, AK, AGE, sayfa 76. Tümüyle çıkara dayanan Roma ailesi bozuk yapısıyla toplumda ahlak sorunu yaratan bir çöküşün hazırlayıcısı olmuştur. Kusurlu ya da zayıf çocuklar beslenmeyerek öldürülürdü. Sağlıklı olanlar ise soğuk havanın, donmuş suların şiddetine dayanıklı olsun diye ormanlarda koşturulur, av avlatılır ve küçük yaşta kanla beslenirdi. Virgil Lenoud, çeviren Ahmet Reşit, Dün ve Yarın Külliyatı, 2. cilt 1936, sayfa 144, AK, AGE, sayfa 65. Evlilik dışı ilişki erkek için yüz ağartıcı bir iş, bir övünç kaynağıydı. Roma hukuku Profesör Hüseyin Cahit Oğuzoğlu, Ankara 1959, sayfa 383, AK, AGE, sayfa 87. Fahişelik ve eşcinsellik olağanüstü yaygındı. Roma'nın her mahallesinde karınca yuvası gibi çalışan fahişelik ve kadın ticareti, Jean Gabriel Mancini, Varlık Yayınları, İstanbul 1973, sayfa 197, AK, AGE, sayfa 88. Erkekle kadının ya da erkekle erkeğin buluştuğu gelen evler, lupanarlar vardı. Bu tür birleşmelerde parası olmayanlar için surların dipleri ya da bir saçak altı yeterli oluyordu. Hamamlar, meyhaneler, hatta berber dükkanları bile erkekler arasında birleşme yeri haline gelmişti. AGE sayfa 88. Toplumsal ilişkiler bozuldukça bozulma sürecine eskiden erkeklerin sözünden çıkamayan sözdinler varlıklar halindeki kadınlar da katıldılar. Kocayı kayıran yasalardan ve cezadan kurtulmak için ev kadınları kendilerini fahişe olarak yazdırıyordu. Çünkü Roma yasaları erkeklerin isteğini karşılayacak olan fahişelere önemli ayrıcalıklar tanımıştı. Bu haklardan yararlanarak özgür ilişki peşine düşen Roma'nın en soylu kadınları bile fahişe listelerinde yer aldılar. Kadın ve Sosyalizm, August Bebel, 1. cilt, sayfa 38-39, AK, AGE, sayfa 59. Kadınlar arası cinsel ilişki çok yaygındı ve küçük yaş gruplarına dek inmişti. Öyle ki bir kadının herhangi bir meclise kabul edilip saygı görmesi için yetenek ya da erdemleri değil, kaç kocaya sahip olduğu sorulur hale gelmişti. AGE sayfa 59. Erkekler arası ilişki zamanla o denli yaygınlaştı ki Roma'daki fahişe oğlan sayısı fahişe kadın sayısını çok aştı. Üstelik işin boyutu bu işi para için yapan genç oğlanları çok aştı ve üst yöneticilere dek uzandı. Ergin olmayan çocukların korunması neredeyse olanaksız hale gelmiş. Bu nedenle çocukların sokaklarda korunması için yasalara hükümler konmuştu. Roma'nın ünlü şairi Publius Vergilius yazdığı şiirlerde kusursuzluğun simgesi olan erkek etinin güzelliklerinden söz ediyor ve sürekli bu tür konuları işliyordu. Versilius Publius, çeviren Öner Güngör, Çoban Türküleri Yayınları, sayfa 68, AK, AGE, sayfa 59. Orta Çağ Feodalizmi ve Kapitalizme Geçiş. Roma İmparatorluğu M.Ö. 479 yılında Vizigotlar, Vandollar ve Hunların uzun süren akınları sonucunda yıkıldı. Roma'nın yıkılışı yeni bir çağa, orta çağa geçiş koşullarının oluştuğu bir dönemde gerçekleşti. Bir başka deyişle orta çağı hazırlayan koşullar Roma'nın yıkılışını, Roma'nın yıkılışı da orta çağı hazırlayan koşulları yarattı. Roma devletinin çöküşüyle geniş köle kitleleri bir anda sahipsiz kalarak başıboş duruma geldiler. Mülkiyet ilişkileriyle hukuksal düzeni ayakta tutan yetkenin, otoritenin birdenbire ortadan kalkması, köleleri kendilerine ait yeni bir düzeni kurup yaşatma konusunda hazırlıksız yakalamıştı. Birçok yörede kendilerini besleyip koruyacak durumda değillerdi. Bir bölümü bozulmaya yüz tutan bir sistemin kurumları olarak ortaya çıkan Latifundium çiftliklerinde küçük bir toprak parçasını işleme hakkı elde etmiş ve karın tokluğuna çalışan yerleşik çiftçiler haline gelmişti. Bunlara kulübeli köle, servicua status adı veriliyordu. Sahipsiz kalan ve kendilerini korunmasız hisseden diğer köleler, imparatorluğun yıkılmasıyla topraklarını genişleten ve malikanelerini, villa, güçlendiren eski Latifundia sahiplerinin çevresinde toplanmaya başladılar ve onlar da kulübeli köle haline geldiler. Kulübeli köleler, gelişmekte olan köylülüğün, feodal serfliğin sosyal temelleri oluştururken, surlarla korunan villalar çevresinde gelişmeye başlayan yerleşimler, Orta Çağ'ın siyasal ve kültürel merkezlerini oluşturacak kentler haline gelmeye başladı. Roma'nın çöküşünün bir başka sonucu, kilisenin sıra dışı bir hızla yüklenmesi oldu. Adını evrensel anlamına gelen Yunanca Katolikos'tan alan Katolik Kilisesi, imparatorluk içinde yayılmış ve Roma ölürken kilise güçlenmişti. Kilise, yıkılıştan sonra ortaya çıkan iktidar boşluğundan yararlanarak hızla örgütlendi ve örgütlerini hemen tüm Avrupa'ya yayarak kendine özgü kural ve işleyişe sahip bir tür devlet örgütü haline geldi. Roma'nın sahipsiz kalan topraklarını ele geçirerek güçlenen ve bu gücü koruyup geliştirmek isteyen yeni mülk sahipleri ve kilise topraklarını genişlettiler, kaleler, surlar ve şatolar inşa ettiler. Eski düzenin yıkıntıları içinden yeni bir toplumsal düzen, feodalizm ortaya çıkıyordu. Köleler toprağa daha çok bağlanıyor, malikaneler çevresinde oluşan yerleşim birimleri arasında ticaret gelişiyor, nüfus artıyor ve yeni sınıflar oluşmaya başlıyordu. El emeğine dayanan zanaatçılık yayılıyor, zanaatçılığın yayılması ticareti geliştiriyor, ticaret yoluyla varsıllaşan ve adını yaşadığı yer olan kent, Burke'den alan Burjuva sınıfının öncülleri ortaya çıkıyordu. Feodal düzen, kendisini var eden toplumsal koşulları yaratan Batı Roma İmparatorluğu'nda köleci düzenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bu nedenle evrensel değil, Batı toplumlarına ait olan bir özgünlüğe sahiptir. Kölelerin özgürlüğüne değil, başka biçim ve yönleriyle yeni bir egemenliğin altına girmesine dayalıdır. Mülkiyet hukukunun köleci düzene göre daha gelişkin yeni bir evresini oluşturur. Sınıfsal temelini, üretim araçları mülkiyetini tam olarak elinde bulunduran toprak derebeyleri, senyör ile çok sınırlı mülkiyet hakkına sahip köylü, serf sınıfları oluşturur. Feodal düzende senyör, Helen ve Roma'da egemenlerin sahip olduğu köleyi öldürme hakkına artık sahip değildir. Ancak serfleri dilediği gibi kullanır, satar ya da satın alabilir. Serfler kendi aletleriyle ve yalnızca kendileri için üretim yapabilir. Bir aileye sahip olabilir ancak zamanının çoğunluğunu herhangi bir karşılık almadan angarya, senyöre çalışmakla geçirir. Senyörler kendi serflerini komşu feodallerin saldırı ve yağmasına karşı korumak gerekçesiyle ağır, aynı, karşılığı malla ödenen yükümlülükler altına sokarken, şatolarının yanından ya da arazileri içinden geçen tüccar ve gezginleri soymaktan da geri durmazlardı. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 1931-1941, Kaynak Yayınları 3. Baskı, sayfa 210. Roma kölelerinin feodal düzendeki uzantıları olan serfler, aynı köleler gibi içinde bulundukları yaşam koşullarına ve senyör boyunduruğuna karşı sürekli olarak tepkisel bir tavır içinde oldular ve sıkça ayaklandılar. Senyör arazisinden kaçıyor, ormanlarda çeteler kuruyor ve senyörlerin kendileri için tuttukları yükümlülük belgelerini ele geçirip yakıyorlardı. Felsefenin temel ilkeleri, George Pulitzer Sol Yayınları 1974 sayfa 302. Senyörlerin ve Katolik Kilisesi'nin serfler üzerinde kurduğu baskı o denli ağır ve yaygındı ki, kaynağını kölecilikten alan bu baskı, bir yandan Orta Çağ boyunca süren iç çatışmaların nedeni olurken, diğer yandan ilerideki sömürgeci ve emperyalist dönemlerde varlığını sürdürecek olan şiddete dayalı Batı düşüncesine kaynaklık etti. İsa'dan sonraki ilk 1000 yıl biterken, Batı Avrupa'da o güne dek görülmeyen yeni bir yaşam biçimi ortaya çıktı. Üretime dayanan ticari canlanma ve nüfus artışı toplumu kapsamlı bir yenileşme sürecine sokuyor. Bu sürecin yarattığı istek ve gereksinimler sosyal yapıyı hızla değiştiriyordu. Ekonomik kaynaklı değişimin itici gücüyle yeni imalat teknikleri ve meslekler ortaya çıkıyor, esnaf ve lonca örgütleri kuruluyor, yeni sınıflar oluşuyor ve kale içi yaşam yerini giderek çevrelerinde pazarlar, panayırlar, sergiler kurulan kent yaşamına bırakıyordu. Feodal egemenlerin yaptırdığı ve başlangıçta yeterli olan kaleler ve surlar, yaşanan gelişmeler, nüfus artışları ve güvenliğe bağlı sığınmalar nedeniyle zamanla içindekilere yetmez hale geldi. Bu sorun, sur içindeki nüfusun sur dışına atılmasıyla çözüldü ve batıda kentlerin oluşumu böyle başladı.